Ayrım 21.
Sayfa 254. Bahsettiğim 1918 yazının ilk günlerinde bir sabah Almanya'dan İstanbul'a gelmiş, günü çok acele işlerimle geçirdikten sonra geceye doğru küçük abimle beraber Üsküdar vapuruna binmiştim. Küçük abim çocukluğumdan beri kır hayatını ve yalnızlığı çok severdi. Hayatın en mesut zamanı galiba Trablus'taki sürgün seneleri olmuştu. Hiçbir şeyden şikayeti yoktu. Fakat bir seneden fazla kaldığı bir dernek köyündeki evini, bahçesini ve kuyularını anlatırken her zamanki riyaziye formülü gibi kuru kelimelerinin aldığı lirik heyecan ve renkten anlardım ki İstanbul'a döndüğüne hatta biraz da mahzundur. Birkaç sene evvel bir ev almak fikrinde olduğunu haber alan bazı komisyoncular ve aferistler ona yanaşmak için bir fırsat çıktığını zannederek etrafına üşüşmüşler. İstanbul'un en lüks semtlerinde konaklar, apartmanlar teklif etmişlerdi. Bunlar ince bir takım metruke kombinezonları neticesinde kendisine hemen yok pahasına mal olacaktı. Kanuna ve hatta vicdana pek aykırı bir tarafları bulunmadığında ben kendisine temin etmiş ve birçok çırpınıp çırpınmış olmama rağmen o bu tekliflerin hiçbirini kabul etmemiş, Sultan Tepesi'ndeki eski bir mabeyinci köşküne saplanıp kalmıştı. Alabildiğine geniş bir bahçenin ortasında Boğaz'a ve Beylerbeyi korusuna karşı istediğinden daha yalnız bir köşk. Akşam daireden döner dönmez üniformasını, kılıcını, çizmelerini fırlatıyor, vaktinden evvel çıkmaya başlamış karnına beyaz patiske entarisini, çıplak ayaklarına mercan terliklerini geçirerek kendini bahçeye atıyordu. Bununla beraber kardeşim zevklerinde göründüğü kadar sade ve mütevazi değildi. Hatta idare ve bakımı çocuk büyük iki düzine insana ihtiyaç gösteren bu eski vükela konağı ile uçsuz bucaksız bahçe hesapsız bir megalomani mahsulü gibi görünebilirdi. Zavallı adam aldığını bulduğunu köşkün seneden seneye çoğalan tamir ihtiyaçlarına sarf ediyor, döşenemeyen birçok odalar toz toprak içinde kapalı duruyordu. Bazen bana, Kemal çocuğum, bizim bildiğimiz eşya kullandıkça eskir, halbuki bu bizim evin kullanmadığımız tarafları daha çabuk harap oluyor yolunda masum hayretler ve keşiflerle dert yandıkça kendimi tutamayarak kahkahalarla gülüyordum. Ağabeyim binanın demirbaşı arasında köşkün bahçıvanını da devir almıştı. Bayram Ağa isminde Asar-ı Atika'dan şirin bir Arnavut'tu. Koç boynuzu gibi birkaç defa kıvrılmış uzun bıyıkları, iri kartal burnu ve çıkık kemiklerinin altında derin göz çukurları ile köşkün tahta sütun başlıklarına ve Trabzan babalarına oyulmuş yarı nebat, yarı hayvan kafa motiflerine benzeyen bu çehreye kıymak kimsenin aklından geçmezdi. Binanın canlı bir cüzü olan ve bazı uyanıklık durumlarında köşkün eski debdebesine ait hikayeler ve hatıralar anlatarak bizlere de bir nevi asalet payı temin eden Bayram Ağa, Allah gecinden versin, ölünceye kadar burada yaşayacaktı. Harbiye nezaretinde işler gittikçe sıkıştığı için kardeşimin bahçeyle meşgul olacak zamanı değildi. İhtiyar Bayram Ağa ile iki gayrimüsellah neferin iş ortaklığından pek iyi netice alınmıyor, bina etrafındaki birkaç çiçek tarhı ile biraz kabak ve domates yetiştiren bir zerzevatlık müstesna, bahçenin geri kalan kısmı otlar, dikenler, ağaçlar arasında birbirine kol atarak büyüyen yabani sarmaşıklarla bir vahşi orman halini alıyordu. Boşaldığı kabın biçimini alan bu suya benzeyen yengem, bu hayatta şikayet edilecek bir şey görmüyordu. Üç kızından o sene 13'üne basan Süheyla, hafiften hafife sızıldanmaya başlamakla beraber küçükler şimdilik kuzular ve horozlarla otların arasında yuvarlanmaktan pek memnun görünüyorlardı. Bununla beraber aralarında en mesudu muhakkak annemdi. Gençliğini ağır bir melale boğan, sebepsiz bedbinlik ve azabı, yaşla sükun bulmuş, kafacığı zayıfladıkça ve saçları ağardıkça yeşeren taze bir çocuk ruhu ile heves ve nikbinlik dolu bir sonbahar geçiriyordu. Bana gelince çalışırken delicesine de eğlenmiştim. benim gibi yarı politikacı, imtiyazlı bir talebenin bütün girebileceği yerlere girip çıkmış, bütün karışabileceği işlere burnumu sokmuştum. Dönüşte ise ittihatçılar beni adeta tepelerine çıkarmışlardı. Elinde yetişmiş genç elemanı bulunmayan ve bende okşandıkça artan enerji ve çalışkanlığıma rağmen muti bir alet karakteri sezen merkezi umumi beni oldukça nazik idare ve parti işlerinde kullanıyordu. İkide bir istikraz vesaire meseleleri için Avrupa'ya giden misyonlara katılıyor, içeride cephe gerisi hayatını tanzim için durmadan yapılan komisyonların hemen hepsine giriyordum. Yaş, kabiliyet ve karakterim itibarıyla daima ikinci, üçüncü sınıf rollerde kullanıldığım için heyetler değiştikçe birinci mesuliyet safının kodomanlarıyla beraber düşmüyor, onların yerini alan truplarla beraber yine sahnede görünüyordum. Politika hayatının püf noktalarını kavradığım gibi çehre ve kıyafetimle de emniyet ve sempati telkin ettiğim için büyükler beni araba ve meclislerinde karşılarına, yanlarına almaktan çekinmiyorlar ve bu benim için bir reklam oluyordu. O yıllarda bu reklamdan hayli istifade ettiğimi saklamayacağım. Vagon alım satımı, altın alışverişi neviinden yolsuz kazançlar karşısında ilk önce biraz irkilir gibi olmuştum. Fakat erbabının bunları birer uçlarından kanuna uydurduklarını göre göre sonradan ben de yumuşadım. Kazancın tadını aldığım zaman ise bu işlere bu kadarını da aramayacak derecede alışmış bulunuyordum. Nihayet bu yaşama tarzı bana sefaat ihtiyatları da vermişti. Hasılı 30 yaşıma kadar aşağı yukarı bütün zevkleri tamamlamış, hayatta istenecek büyük bir şey bırakmamış fakat şanssızlık denen şeyi Minas macerasından beri unuttuğum için bir zirvede bulunduğumu fark edemiyor, tasavvur edemediğim daha bir takım yeni saadetlerle bunun kır sür böyle devam edeceğini zannediyordum. Sözün kısası, birçok insan için en temiz ve menfaatsiz emellerin, bir kelimeyle idealin tahakkuk yaşı olan o cömert 30 yaş, benim ahlakça en zayıf ve bozuk bulunduğum bir yaştı. Yalnız şunu da ilave etmeliyim ki, gitgide tutulacak noktası kalmayan kötü bir arivist olup çıktığımın kendim de farkında değildim. Namussuz kendini müdafaa ederken yüzsüzce yalan söylüyor deriz. Farkında mıdır biçare? Memleketin cephede ve cephe gerisinde çektiği ıstıraba duygusuz kalmamayı kendi lehime iyi bir not, bir fazilet sanıyordum. Bazen tercümanlığımı yaptığım bir ecnebi diplomatın yahut vaziyeti tetkike giden bir yerli büyüğün otomobiliyle bir karargahı yahut yıkılmış bir köyü gezerken yüreğim sızlıyordu. Bir kibar kokotlar meclisinde viski ve şampanya içerek gezdiğim yaralılar hastanesini anlatırken kokotlarla beraber benim gözlerimden de yaşlar akıyordu. Lüks otomobilden, ayaklarımın ucunu ıslatmadan, çamura boğulanları seyrederken duyduğum hüznü, hakiki ıstırap, şampanyanın akıttığı yaşları hakiki gözyaşları sanıyor, bu artistik temaşa hüzünlerini duymakla insanlık vazifelerimi yaptığıma samimi surette inanıyordum. O vakitki anlayışıma göre ıstırap çekene acımak, o ıstırabı paylaşmak demekti ve bunu duyan insan vatana ve halka karşı vazifesini yapmış bulunuyordu. Hasılı o büyük felaket senelerinde nefsime karşı oynadığım bu şini komedyayla vicdanımı uyutuyor, vazifesini yapmış bir insan sükunet ve gururuyla hayvanca yaşayışıma devam edip gidiyordum. Bununla beraber bu sefer niyetim bozuktu. Bir gece annemi gördükten sonra ertesi sabah bir bahaneyle Beyoğlu'ndaki apartmanıma kaçacaktım. Hayatlarını taklit ettiğim bazı kodomanlar gibi hesap verecek bir ailem olmamasına rağmen apartmandan başka bir de garsoniyerim vardı. Almanya'dayken aldığım bir sipariş mektubuna ilave edilmiş birkaç kelimeye göre bu garsoniyer bugünlerde İstanbul'un meşhur kokotlarından biri tarafından şereflendirilecekti. Bu hiçbir fevkaladeliği olmayan rastgele bir kadındı. Harbin iptidasında fakir bir memurun karısı iken birdenbire yıldızı dönmüş, evvela bir harp zengininin sonra bir nazırın metresi olmuştu. Bazı kibar meclislerinde korkmadan yaptığı terbiyesizliklerinin alkışlandığını ve bir gece masa başında uyuyakalan bir nazırın ensesinden gömleğin içine şampanya döktüğünü gördüğüm bu kadının garsonun yerime gelmesi bana heyecan verici bir muvaffakiyet gibi görünüyordu. Harbin son aylarındaydık. Nihai zafer teranesi her zamandan daha kuvvetli devam ettiği halde her taraftan yanık kokuları duyulmaya başlamıştı. İngiliz seyyareleri sık sık İstanbul'a akın ediyor, Rusların çözülmesiyle şimalde biraz gelişmemize mukabil Suriye tarafları karardıkça kararıyordu. Üsküdar vapurunun güvertesinde ağabeyimle baş başa hep bunlardan bahsediyorduk. Benim dolaştığım yerlerden getirdiğim intibağı kardeşimin merkez hakkındaki verdiği haberlerle karşılaştırınca meydana çıkan manzara neşeli bir şey değildi. Kardeşim son günlerde nezarette Bulgar askeri heyeti yaptığı konuşmayı ikide bir de tekrarlıyor, suratlarını sarkıtarak, gözlerini gözümden kaçırarak homur homur bir şeyler gevelemelerini hiç beğenmedim. Herifler pis pis düşünüyorlar diyordu. Üsküdar iskelesinde bizi bekleyen çarpık körüklü bir asker faytonuna bindiğimiz zaman ağabeyim kemerini gevşetti, belinden meçin çıkararak kalpağı ile beraber karşımıza koydu. Çizmelerine ümitsiz bir nazar atfettikten sonra başını arabanın köşesine yasladı. Ferahlayan karnı ile beraber kafasındaki gerginlik de hafiflemiş gibi görünüyordu. Araba dar ve karanlık yokuşlardan, şimdiden kapıları ve pencereleri kapanmış viran ve çarpık evler arasından çıkarken Bulgarların bozuk çehrelerinde daha başka işleri de unutuyor, şimdiden bahçesinin kokusunu almış gibi neşeleniyordu. Geleceğimi öğleyin telefonla öğrenmiş olan çocuklarla yengelerim beni kapının dışında bekliyorlardı. Suriye'deki büyük ağabeyimin ailesi 5-6 aydan beri köşkte misafirdi. Annem de onlarla beraber kapıdaymış. Fakat gruptan sonra bahçede kalmasına izin olmadığı için biraz evvel zorla odasına götürmüşlerdi. Ağabeyim önde, ben etrafımda çocuklarla arkada alay halinde bahçeye girdik. Ortasında şadırvanlı mermer havuzu ve etrafında yaldızları dökülmüş sütunları ile bir cami avlusuna benzeyen taşlıktan sonra merdiveni çıktık. Annemin uzun bir sofa nihayetindeki odasına doğrulduk. Fakat o daha evvel davranarak dışarı çıkmış, omuzlarından hiç eksik olmayan kalın yüt atkısıyla ağır ağır beni karşılamaya geliyordu. Arkasında yeni yürümeye başlamış bir çocuğa yardım eder gibi hafifçe eğilen, bana hiç yabancı olmayan nazik bir jestle onu belinden ve omzundan tutan siyahlı bir kadın vardı. Her kavuşmada yaptığım gibi onu incitmeden kucaklayarak havaya kaldırdım, yanaklarını tekrar tekrar öpmeye başladım. Annem her zamankinden daha başka türlü bir sevinç ve heyecan içindeydi. Yere indirdiğim zaman hatrımı sormadan, "Kemal bak kim geldi" diye haykırdı ve arkasındaki kadını ellerinden yakaladı. Tavandaki muhteşem avizenin altında onun ikbal mevkiinde bir merkez paşası için şimdilik imkansız bir lüks olan ışıkları yerine ağabeyim hantal bir petrol lambası astırmıştı. Henüz yakılan bu lambanın aydınlığı ile panjur aralıklarından giren akşam kızıllığının karışmasından hasıl olan bulanık havada birkaç saniyelik bir tereddütten sonra Afife'nin çehresini tanıdım. Bu şehri artık karanlıkta parlamıyordu. Gözlerinin altı hafifçe çukurlaşarak kararmış, yanaklar süzülmüş, çizgiler derinleşip yumuşamıştı. İnce bir gölgeden ibaret kalmış dudaklarıyla gülümseyerek elini uzattığı zaman üst çenesinde bir altın diş gözüme çarptı. Afife'yi bıraktığım yaşta bir kadın için 10 sene epeyce bir zamandı. Eli buz gibi soğuktu. Arkasındaki yıpranmış siyah tayörden ziyade avucunda ve parmaklarındaki sert kırışıklıklardan bir anda anladım ki Afife artık fakir ve bedbahtır. Sofanın nihayetindeki kapıdan dar bir koridora, oradan annemin odasına geçtik. Annem kimseye ağız açtırmıyor, hep onunla meşgul oluyordu. yorulmaması için ettiğim ricalara rağmen soluk almadan Afife'nin hikayesini anlattı. Kocası 7-8 sene evvel İzmir limanında bir vapur kazasında boğulmuş. Meşrutiyetten sonra iki defa Girit'e gidip gelen Selim Bey, Balkan Muharebesi'nde tifodan ölmüş, Milas'taki büyük evi satmışlar, iki kardeş kasaba içinde aldıkları başka bir evde oturuyorlarmış. Çocuk da uzun zamandan beri yanlarındaymış. Babasının ölümünden birkaç ay sonra büyükannesi de ölünce İzmir'deki akrabaları küçük Skalavaki'yi Milas'a göndermişler. Daha fenası büyük abla birkaç seneden beri böbreklerinden ve kalbinden hastaymış, sık sık ayakları gözleri şişiyor, doktorlar çalışmasına ve heyecanlanmasına müsaade etmiyorlarmış. Annem Afife'yi incitmekten korktuğu için açık konuşamıyordu. Fakat anlattığı bazı davalardan, alacaklı ve avukat hilelerinden anlaşılıyordu ki Selim Bey'in ölümü iki kardeş çok fena bir vaziyete düşürmüştü. Skalavakilerin servetinden ellerinde Milas'ın fakir bir mahallesindeki o küçük evden başka bir şey kalmamıştı. Üstelik harbin ilk senesinde büyük abla hasta düşünce bütün bu yıkıntılar ortasında tek başına çırpınıp çırpınmak vazifesi Afife'nin omuzlarına çökmüştü. Hala facianın tesiri altında bulunan annem bunları anlatırken ara sıra kendini tutamayarak ağlıyordu. Fakat Afife geçen seneler içinde zehir ağır ağır hazmetmiş, felaketlerine kanıksamış olduğu için annemin bu üzüntüsüne adeta gülümsüyor, sebepsiz bir çocuk elemiyle yanaklarını siliyordu. Afife'nin burada bulunması sebebine gelince, küçük Skalavaki şimdi 15 yaşında koskoca bir delikanlıydı. Genç kadın onu Kuleli idadesine vermek için bu uzun ve zahmetli seyahati göze almaya mecbur olmuştu. Bir aydan fazla bir zamandan beri Fatih'te bir akrabalarının yanında misafirdi. Büyük ablayı komşulara emanet ederek İstanbul'a geldiğinde çocuğunun kaydını yaptırır yaptırmaz hemen geri dönmek fikrindeydi. Fakat yol iz bilmediği için haftalarca bir şey becerememiş, hatta karşısına çıkan hatır ve hayale sığmaz güçlükler karşısında bir aralık büsbütün ümidini keserek ağlamıştı. Fakat sonradan ağabeyimin bir iki satırlık bir mektubu üzerine her şey yoluna girmişti. Afife'nin artık İstanbul'da işi kalmıyordu. Yalnız şimdi de annem ona musallat oluyor, onu iki günden beri zorla köşkte alıkoyuyordu. Annemin yıllarca evvel bir seyahat esnasında yarım yamalak tanıdığı ve sonradan belki çehresini bile unuttuğu bir kadına bu kadar yapışması neden ileri geliyordu. Bu artık çocuk haline gelmiş bir hasta ihtiyar kaprisi miydi? Yoksa kendisini hoş tutmaya son derece gayret etmelerine rağmen yengelerimin şefkatinde bir eksik taraf mı vardı? Zannederim ki sebep ne o ne ötekiydi. Milas seyahati annemin mağrur ve yeknesak hayatında ilk ve son macera olmuştu. Ani bir felaketin sarsıntısı ile kalbinin uyandığı ve ilk defa bir yeniliğin heyecanına açıldığı günlerde ilk gördüğü çehre onun genç çehresi olmuştu. Afife ona daha yaklaşırken karşıdan açılmış sempati ve muhabbet dolu kollarıyla yanaklarını öpen dudakları ile onun için hayatta bir defa bulunup kaybedilmiş uzağı ve meçhulü temsil ediyordu. Annem Afife'yi bugüne kadar alıkoymak için beni sebep göstermişti. Evimizde 10 senede belki 3 defa ismi geçmediği halde her zaman ondan bahsettiğimi, beni görmeden giderse hatırım kalacağını söylemişti. Annem şimdi katiyen eski annem değildi. Kalbinde her şeye karşı süreksiz fakat şiddetli çocuk hevesleriyle gülüyor, ağlıyor, yalvarıyor, tehdit ediyor, olmazsa yalan söylüyor ve haline göre entrikalar çeviriyordu. Benim gelmemle Afife'yi şimdiye kadar İstanbul'da alıkoyan son sebebinde hükümden düştüğünü görünce yine mızıkçılığa başladı ve artık yeni bir bahane icadına muvaffak olamayarak doğrudan doğruya rica ve niyaz yolunu tuttu. Afife odadaki kalabalığı kendisiyle meşgul görmekten sıkılıyor, yavaş sesle büyük ablanın kimsesizliğini hatırlatarak annemi yumuşatmaya çalışıyordu. Biçare kadın hatta onu kendisi yokken ölmesi ihtimalinden bile bahsetti. Fakat annem avını pençelemiş bir atmaca gibi hotkam buna da cevap buldu. Ablan daha çok genç. İnşallah daha çok yaşayacak. Sen de öyle. 5-10 sene sonra yine İstanbul'a geleceksin. Ama ben o zaman yoğum ki. Bahsederim ki annem bunu söylerken artık zaman ve mekanlarla alakası kalmayan, bulanık ufkunda ölümü kendisine 20 seneden yakın görmüyor. Her başı sıkıştıkça yaptığı gibi sadece ihtiyarlık ve aczini istismar ediyordu. Fakat onun daha müessir olacağını sezdiği için hemen hemen gülerek ve bir çocuk tavrıyla avuçlarının içini çevirip göstererek ortaya attığı bu söz üzerine odada ağır bir hüzün havası esmiş ve çocuklara varıncaya kadar herkese bir durgunluk çökmüştü. Afife'nin hafif bir sarsıntıyla başını geriye aldığını ve gözleri kararıyor gibi sımsıkı kirpiklerini yumduğunu gördüm. Peki hanımefendi, nasıl isterseniz. Selim Bey ve büyük abla bu hanımefendideki nım hecesini num gibi telaffuz ederler ve kendilerine mahsus bir ahenkle uzatırlardı. Afife Türkçe ikisinden de iyi konuşmakla beraber bu telaffuz belli belirsiz onda da vardı. Onu bu akşam birdenbire karşımda bulmak sürprizinin yapamadığı tesiri bu hanımefendi kelimesi bende uyandırdı. Eski zamanın unutulmuş bir şarkısını işitmiş gibi kendim bir an için bütün kokularıyla 18 yaşımın Milas'ında Selim Beylerin bahçesinde buldum. Ellerinde annemin elleri, başını mütemadiyen onun arkasına gizlemek istiyor gibi bir hareket yapan bu orta yaşlı, fakir ve ürkek kadın ne olsa benim en güzel sinirlerimden birkaçını zehirlemiş büyük aşkımdı. Zannediyorum ki bir an ben de gözlerimi kapadım. Fakat yalnız bir an, birkaç saniye içinde bu kısa rüyadan en küçük bir iz kalmamış bir ruh ve sesle tekrar canlanıyor. Odayı yeni baştan harekete getiriyordum. O zaman çocukların tekrar cıvıldaşmaya başlayan sesleri arasında lambanın ve pencerelerin aydınlığı çoğalıyor. Deminki gölgelerin her biri bir ayrı çehre ve şahsiyet halinde belirirken annemle Afife hayatın hareketi dışında birer zavallı kalıyorlardı. 2. Köşkün en sağlam kalmış kısmı oymalı kaplamalarının cilası ve tavan nakışlarının boya ve yaldızı hala terütaze duran yemek salonu, en lüks eşyası ile mabeyinciden kalma bir muhteşem florenten masaydı. Bu masanın başında içinde kaybolmaması için yastıklarla beslenmiş, koltuğunda Valide Sultan unvanıyla oturan annem müsbetliği yine eline almıştı. Yemekte kimseye ağız açtırmıyor, mütebadiyen yanı başında oturduğu misafirinden bahsedilmesini istiyordu. Afife bu ısrarın sofradakilerde kendisine karşı bir antipati ve istihza uyandırmasından korkuyor. Ara sıra annemin saçlarını düzeltmek, omuzlarından kollarına düşen atkısını kaldırmak bahanesiyle eğilerek kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Bunları sofra başında bu vaziyette hemen kucak kucağa görmek beni bir rüyaya daha sürükledi. Annemin öte yanında büyük ablanın başını, ağabeyimle yengemin oturduğu sandalyelerde de babamla Selim Bey'i görmeye başladım. Kendim de zaten çocuklarla beraber masanın alt başında hemen hemen o geceki yerimde oturuyordum. Hayal o kadar kuvvetliydi ki ağabeyimin Almanya'daki iaşe vaziyeti hakkında sorduğu bir suale cevap verirken adeta dilim dolaşıyordu. Büyük yengemin küçük yengemi annemi göstererek maşallah iştah açıldı diye fısıldadığını işitince sözümü yarıda bırakarak anneme yemek yedirmek sanatını kimse Afife Hanım gibi bilemez dedim. Hatırlıyor musunuz? Bizi çağırdığınız gece anneme büyük abla ile beraber ne kadar çok yemek yedirtmiştiniz. Halbuki o sabah iki kaşık muhallebi için annem zavallı varvar düdüğü biber gibi haşlamıştı. Salonun zayıf ışığında Afife ile göz göze geldik. Bakışındaki sükunetten anladım ki aynı hatıralar bu dakikada onun zihninde de tam mevcudiyetiyle hazırdır. Beni anlamak için hiçbir gayret sarf etmeden evet diye gülümsedi fakat başka bir şey söylemedi. O zaman dirseklerimi masaya dayadım ve o geceye dair hatıralar anlatmaya başladım.